Ayrım 26. Nemesis Joe Nesbo. Sayfa 367. 34. Bölüm. Pluvianus Agiptus. Harry'nin apartmanının kapısının önüne bir polis arabası park edilmişti. Bir başka polis arabası da Sophie's sokağının girişini kapatmıştı. Tom Waller siren ve mavi ışık kullanılmaması talimatını vermişti. Waller herkesin yerine geçip geçmediğini telsizle kontrol etmiş ve tez cızırtılı olumlu yanıtlar almıştı. Ivarson'un söylediğine göre tutuklama emriyle arama iznini içeren mavi dosya tam 40 dakika önce gelmişti. Waller Delta grubunu istemediğini, ekibi bizzat yöneteceğini ve gerekli adamları çoktan konuşlandırdığını açıkça belirtmişti. Ivarson itiraz etmemişti. Tom Waller ellerini ovuşturdu. Kısmen Bislett Stadyumundan sokağa esen buz gibi rüzgar yüzünden ama en çok da sevinçten içi içine sığmadığından. İşinin en güzel tarafı tutuklama yapmaktı. Bunu daha çocukken sonbahar akşamlarında Joachim'le birlikte anne babasının meyve bahçesinde kooperatif evlerinde oturan ayak takımının elma çalmaya gelmesini beklerken anlamıştı. Gelirlerdi de, genellikle 8-10 kişilik çeteler halinde. Ama kaç kişi geldikleri fark etmezdi. Çünkü Tom'la Joachim el fenerlerini yakıp da ev yapımı megafonlarından bağırdıklarında ortalık karışırdı. Renge'yi avlayan kurtların taktiğini kullanırlardı. En küçükleri ve en zayıfları hedef seçerlerdi. Ama Tom'u asıl büyüleyen şey işin yakalama, avı köşeye sıkıştırma kısmıydı. Joachim ise cezalandırmayı severdi. Hatta bu konuda öyle yaratıcıydı ki Tom bazen onu durdurmak zorunda kalırdı. Hırsızlara sempati duyduğundan değil, Joachim'in tersine mantıklı düşünüp sonuçları değerlendirebildiği için. Tom Joachim'le kendisini bir araya getiren şeyin rastlantı olmadığını düşünürdü sık sık. Joachim artık Oslo Adliyesi'nde yargıç yardımcısıydı ve geleceği parlaktı. Tom polisliğe başvurduğunda ona cazip gelen şey tutuklama yapma fikriydi. Tom'un babası onun tıp ya da kendisi gibi ilahiyat okumasını istemişti. Tom okulunda en yüksek notları aldığına göre neden polis olsundu ki? İnsanın özgüven sahibi olmak için iyi bir eğitim alması şarttır derdi babası ve ağabeyinin hırdavatçıda çalıştığını, civata sattığını ve herkesten nefret ettiğini çünkü kendini onlardan aşağı gördüğünü söylerdi. Tom bu öğütlere babasının nefret ettiğini bildiği alaycı gülümsemesini takınarak dinlerdi. Babasını kaygılandıran şey Tom'un özgüvensiz olması değildi. Tek oğlunun sadece polis olması durumunda komşularının ve akrabalarının ne düşünecekleriydi. Babası insanın üstün olduğu kişilerden de nefret edebileceğini asla anlamamıştı. Üstün olduğu için onlardan nefret edebileceğini... Saatine baktı, 6:13 geçiyordu. Zemin katın zillerinden birini çaldı. ''Merhaba'' dedi bir kadın sesi. ''Polis'' dedi Waller, ''kapıyı açar mısınız?'' ''Polis olduğunuzu nereden bileyim?'' Pakistanlı diye düşünen Waller, kadına pencereden dışarıya, sokaktaki polis arabalarına bakmasını söyledi. Kilit vızıldayarak açıldı. ''Evinizden çıkmayın'' dedi Waller interkoma. Adamlarından birini binanın arka tarafındaki yangın çıkışına gönderdi. Apartmanın planını intranetten inceleyip Harry'nin dairesinin yerini ezberlemiş, binanın arka merdiveni olmadığını keşfetmişti. Waller'le iki adamı omuzlarında birer MP5 taşıyarak eski ahşap basamakları usulca çıktılar. Waller ikinci katta durup isim levhası olmayan, isim levhası takılmasına gerek görülmemiş kapıyı gösterdi. İki adamına baktı. Üniformalı adamların göğüsleri hızlı hızlı inip kalkıyordu. Bunun sebebi merdivenler değildi. Kar maskelerini taktılar. İşin püf noktası sürat, etkinlik ve kararlılıktı. Bu kararlılık zalim olma ve gerekirse öldürme kararlılığıydı. Öldürmeye gerek olmazdı çoğunlukla. İçeriye durup dururken maskeli silahlı adamlar dalınca deneyimli suçlular bile genellikle dona kalırlardı. Kısacası onlarınki banka soyguncularının kullandığı taktiğin aynısıydı. Waller kendini hazırladı ve adamlarından birine başıyla onay verdi. Adam kapıya iki parmak eklemiyle hafifçe dokundu. Rapora önce kapıyı çaldıklarını yazabilmeleri için yapmıştı bunu. Waller cam paneli makineli tüfeğinin kabzasıyla kırdı, elini içeri uzattı ve kapıyı tek harekette açtı. Daireye dalarlarken haykırdı. Bir sesli harfi ya da bir sözcüğün ilk harfini söylemişti. Emin değildi. Joachim'le birlikte el fenerini yakarken de aynı şekilde haykırdığını biliyordu sadece. İşin en zevkli kısmı buydu. ''Patates köfteleri'' dedi Maya, tabağı alıp Harry'e ters ters bakarak. ''El sürmemişsin.'' ''Kusura bakma'' dedi Harry, ''iştahım yok. Aşçıya saygılarımı ilet ve şunu söyle. Onun suçu değildi bu sefer.'' Maya kahkahayı basıp mutfağa gitti. ''Maya!'' Kadın yavaşça döndü. Harry'nin ne isteyeceği sesinden, tonlamasından belliydi. ''Bana bir bira getir, tamam mı?'' Kadın mutfağa doğru yürümeyi sürdürdü. ''Beni ilgilendirmez.'' diye düşündü. ''Ben müşterilere servisimi yaparım, beni ırgalamaz.'' ''Ne oldu Maya?'' diye sordu aşçı kadın tabağı çöp kutusuna boşaltırken. ''Benim hayatım değil'' dedi kadın. ''Onun hayatı. Gerizekalı.'' Beyati'nin ofisindeki telefon acı acı çalınca kadın ahizeyi kaldırdı. İnsan sesleri, kahkahalar ve bardak şıngırtıları duydu. Sonra biri konuştu. ''Rahatsız etmiyorum ya.'' Beyati kimin aradığına emin olamadığı bir an. O ses yabancı gibiydi ama başkasının olamazdı. ''Harry?'' ''Ne yapıyorsun?''
''Ben internette ipucu arıyordum.''
''Harry, Grenzen Banka soygununun videosunu internete koydun mu?''
''Evet ama sen?''
''Sana söylemem gereken bazı şeyler var Beyate. Arne al bu.''
''Tamam ama önce beni dinle.''
''Sesin biraz gergin geliyor Beyate.''
''Öyleyim.''
Kadın öyle yüksek sesle bağırmıştı ki telefon cızırdadı. Sonra daha sakin konuştu.
''Seni arıyorlar Harry. Onlar gidince seni arayıp uyarmaya çalıştım ama evde yoktun.''
''Neden bahsediyorsun?''
''Tom Waller senin için tutuklama emri çıkartmış.''
''Ne? Tutuklanacak mıyım yani?''
Beyate Harry'nin sesindeki farklılığın sebebini anladı birden. Harry içki içmişti. Kadın yutkundu.
''Bana yerini söyle Harry. Gelip seni alayım. Böylece teslim olduğunu söyleyebiliriz.'' ''Mesele nedir henüz bilmiyorum ama sana yardım edeceğim Harry. Söz veriyorum.''
''Harry, aptalca bir şey yapma tamam mı? Alo.''
Oturup insan seslerini, kahkahaları ve bardak şıngırtılarını dinledi. Sonra ayak sesleri duydu, ardından da boğuk bir kadın sesini. ''Ben Schroeder'den Maya.''
''Harry nerede?''
''Gitti.'' 35. Bölüm SOS Weakness albu dışarıdaki Gregor'un havlamalarına uyandı. Yağmur çatıyı dövüyordu. Kadın saatine baktı. 7:30. Sızmış olmalıydı. Önünde duran kadeh boştu. Ev boştu. Her şey boştu. İşler planladığı gibi gitmemişti hiç. Kalkıp sundurma kapısına gidip Gregor'u seyretti. Gregor bahçe kapısına dönük duruyordu. Kulaklarını ve kuyruğunu dikmişti. Weakness ne yapmalıydı? Köpeği başkasına mı vermeliydi? Uyutarak öldürtmeli miydi? Bu kıpır kıpır sinirli yaratığı çocuklar bile sevmiyordu. Plan, evet. Kadın cam sehpanın üstüne duran yarı boş cin şişesine baktı. Yeni bir plan yapmanın vakti gelmişti.
Gregor durmadan ağlıyordu. Vaf! Vaf!
Arne bu sinir bozucu sesi rahatlatıcı bulduğunu söylerdi. En azından birisinin tetikte olduğunu bilmenin az çok hoşuna gittiğini. Köpekler düşmanları kokularından tanırmış. Çünkü kötü niyetli insanlar arkadaşlardan farklı korkarlarmış. Weakness yarın veterineri aramaya karar verdi. Odaya ne zaman girse havlayan bir köpeğe masraf yapmaktan bıkmıştı. Sundurma kapısını aralayıp kulak kabarttı. Köpeğin havlamalarının ve yağmurun gürültüsünün arasından ezilen çakılların sesini duydu. Saçını fırçalamayı, sol gözünün altındaki rimel lekesini silmeyi yeni başarmışken zil çaldı. Arne'nin anne babasının düğün hediyesi olan bu zil, Handel'in Mesiyası'nın 3 notasını çalıyordu. Weakness kimin geldiğini tahmin ediyordu. Tahmini doğruydu da neredeyse.
Dedektif dedi gerçekten şaşırarak, bu ne güzel sürpriz.
Basamaktaki adam sırılsıklandı. Kaşlarından su damlaları sarkıyordu. Bir kolunu kapı çerçevesine yasladı ve kadına konuşmadan baktı. Weakness albu kapıyı ardına kadar açıp gözlerini tekrar kıstı.
Girmek ister misin?
Önden yürürken adamın ayakkabılarının gıcırtılarını duydu. Onun gördüğü şeyden hoşlandığını biliyordu. Harry ceketini çıkarmadan bir koltuğa oturdu. Kadın suyu emen koltuk kumaşının karardığını gördü.
''Cin ister misin dedektif?''
''Cin beyin var mı?''
''Hayır,
cin olur.'' Kadın kristal bardaklar, bunlar da Arne'nin anne babasının düğün hediyesiydi, getirip içki koydu.
''Başın sağ olsun.'' dedi polis.
Adamın kendisine bakan parlak, kırmızı gözlerini gören Viglis onun içkili olduğunu anladı.
''Teşekkürler.'' dedi. ''Skol.''
Bardağını bırakınca adamın kendi bardağının yarısını bir dikişte boşaltmış olduğunu gördü. Adam bardağıyla oynarken birden ''Onu ben öldürdüm.'' dedi. Viglis'in eli boynundaki kolyeye gitti içgüdüsel olarak sabah armağanına.
''Öyle olmasını istememiştim.'' dedi adam. ''Ama aptallık ve dikkatsizlik ettim. Katillerin onu bulmalarına yol açtım.''
Viglis kahkaha atmasına ramak kaldığını gizlemek için bardağı ağzına bastırdı.
''Eh artık biliyorsun.'' dedi adam.
''Artık biliyorum Harry.'' diye fısıldadı kadın. Harry'nin gözlerinde şaşkınlık görür gibi oldu.
''Tom Waller'le konuştun.''
''Soru değildi bu.''
''Kendini Tanrı'nın lütfu sanan o dedektifi diyorsan...''
''Evet, onunla konuştum. Ona bildiğim her şeyi anlattım tabii. Anlatmasa mıydım Harry?''
Harry omuz silkti.
''Seni zor duruma mı düşürdüm Harry?''
Kadın kanepede bacaklarını altına alıp Harry'e bardağının ardından kaygılı bir ifadeyle baktı. Harry yanıt vermedi.
''Bir içki daha?''
Harry başıyla onayladı.
''En azından benim sana iyi bir haberim var.''
Bardağı dolduran kadının elini dikkatle izledi.
''Bu akşam bir e-posta aldım. Yazan kişi Anna Betsen'in katili olduğunu itiraf ediyor. Katilin Arne olduğunu sanmama yol açan kişi.''
''Bu harika.'' dedi kadın. Sehpaya cin döktü. ''Ah, içkiyi fazla kaçırdım herhalde.''
''Şaşırmışa benzemiyorsun.''
''Artık hiçbir şeye şaşırmıyorum. Açıkçası Arne'de adam öldürecek yürek olduğunu sanmıyordum zaten.''
Harry ensesini ovuşturdu. ''Neyse, artık elimde Anna Betsen'in öldürüldüğüne dair kanıt var. Bu akşam evden çıkmadan önce o itirafı bir iş arkadaşıma gönderdim. Aldığım diğer e-postalarla birlikte. Yani bütün kartlarımı açtım. Anna eski sevgilimdi. Mesele şu ki öldürüldüğü akşam onunla görüşmüştüm. Davetini reddetmeliydim aslında ama aptallık ve dikkatsizlik ettim. Sonra da bu vakayı tek başıma kendimi karıştırmadan çözebileceğimi düşündüm.
Ben? Aptallık ve dikkatsizlik ettin, söylemiştin.
Kadın kanepe mindirini okşayan Harry'i düşünceli bir edayla seyretti.
Bu birçok şeyi açıklıyor tabii ama yine de birlikte zaman geçirmek istediğim bir kadınla birlikte zaman geçirmen suç değil bence. Biraz daha anlatsana Harry.
Harry parlak içkiyi yuttu. Ertesi gün uyandığımda hiçbir şey hatırlamıyordum.
Anlıyorum.
Kadın kanepeden kalkıp Harry'nin karşısında durdu.
Onu öldüren adamın kim olduğunu biliyor musun?
Harry başını kanepenin sırtına yaslayıp kadına baktı.
Katilin erkek olduğunu kim söyledi?
Biraz peltek konuşuyordu. Kadın zayıf elini uzattı. Harry ona sorgulayıcı bir bakış fırlattı.
''Ceketin'' dedi kadın. ''Sonra da dosdoğru banyoya gidip sıcak bir duş al. Bu arada ben de kahve yapıp sana kuru giysiler bulurum.''
Arne buna itiraz etmezdi bence. Mantıklı bir adamdı birçok açıdan.
''Ben...''
''Haydi çabuk.''
Sıcak suyun sarmalayışını hisseden Harry hazla ürperdi. Uyduklarına kalçalarına kadar çıkarak okşayan su tüylerini diken diken etti. Harry inledi, sonra sıcak suya yatıp arkasına yaslandı. Dışarıdaki yağmurun sesini duyarken Viglis Albu'nun hareketlerine kulak kabarttı. Ama kadın müzik koymuştu. Police, hem The Greatest Hits. Harry gözlerini kapadı. Sting SOS gönderiyordu. Bu arada Beate e-postayı okumuş olmalıydı artık. Onun mesajı iletmesiyle birlikte tilki avı iptal edilecekti. Alkol yüzünden göz kapakları ağırlaşan Harry gözlerini her kapatışında buharı tüten sıcak banyo suyunun içinden çıkmış iki bacak ve el yapımı İtalyan ayakkabılar görüyordu. Başının gerisine koyduğu bardağı el yordamıyla aradı. Beate'yi Schroeder'den aradığında iki büyük bira içmişti sadece. İstediği kadar uyuşmasına yetmemişti bu.
Şu lanet olası bardak neredeydi?
Tom Waller'in yine de onu tutuklayıp tutuklamayacağını merak etti. Harry adamın bunu yapmakla bir şey elde edemeyeceğini biliyordu. Yine de bütün ayrıntıları öğrenmeden teslim olmak istemiyordu. Artık kimseye güvenemezdi. Her şeyi halledecekti. Biraz dinlendikten sonra bir içki daha içtikten sonra geceyi burada kanepede geçirecekti. Zihni açılmış olacaktı. Yarın elinin çarptığı ağır kristal bardak fayans zemine düşüp boğuk bir sesle kırıldı. Harry küfrederek ayağa kalktı. Az kalsın kayıp düşecekti ama duvara son anda tutundu. Büyük yumuşak bir havluyu beline dolayıp oturma odasına gitti. Cin şişesi sehpadaydı hala. Harry bar dolabında bulduğu bir bardağı ağzına kadar doldurdu. Kahve makinesinin sesini duyabiliyordu. Wigdis'in holden gelen sesini de. Banyoya dönüp bardağı Wigdis'in onun için bıraktığı giysilerin yanına özenle koydu. Kadın açık mavili ve siyahlı, tam takım bir Björn Borg koleksiyonu bırakmıştı. Harry aynayı havluyla silip buğusuz şeritteki gözlerine baktı. ''Seni gerizekalı'' diye fısıldadı. Yere oturdu. Fayansların arasından usulca akan kırmızı bir sıvı banyo deliğine doğru gidiyordu. Harry sıvıyı bakışlarıyla takip ederek sağ ayağına kadar geldi. Ayak parmaklarının arasından kan akıyordu. Harry cam parçalarının üstünde oturduğunu anlayınca ayağa kalktı. Bunu fark etmemişti bile. Hiç fark etmemişti. Aynaya tekrar bakıp güldü. Wigdis ahizeyi bıraktı. Doğaçlama yapmak zorunda kalmıştı. Oysa bundan nefret ederdi. İşler planladığı şekilde gitmedi mi fiziksel olarak fenalaşırdı. Hiçbir şeyin kendiliğinden olmadığını daha çocukken anlamıştı. Her şeyi planlı yapmak şarttı. Üçüncü sınıftayken ailesinin Slamdal'dan Skien'e taşınmasını hala hatırlıyordu. Yeni sınıfında öğrencilerin karşısında durup kendini tanıtması gerekmişti. Gözlerini ona dikip bakmışlardı ve birkaç kız onun giysileriyle tuhaf plastik torbasını kıkırdayarak göstermişlerdi. Son derste bir liste çıkarmıştı. Yakın arkadaşı olacak kızların, soğuk davranacağı kızların, kendisine aşık olacak oğlanların ve onu favori öğrenci seçecek öğretmenlerin listesini. Eve gelince listeyi yatağının başucuna asmıştı ve Noel'de indirdiğinde her ismin yanında bir tik işareti vardı artık. Ama şimdi durum farklıydı. Şimdi Wigdis başkalarının insafına kalmış haldeydi. Saate baktı, ona 20 vardı. Tom Waller 20 dakika içinde geleceklerini söylemişti. Slamdal'a girmeden çok önce sirenlerini kapatacaklarına söz vermişti. Yani Wigdis'in komşular konusunda kaygılanmasına gerek yoktu. Kaygısını dile getirmemişti bile. Holde oturup bekledi. Hall'un banyoda uyuyakaldığını umuyordu. Saatine tekrar baktı, müzik dinledi. Neyse ki stresli polis şarkıları bitmişti ve Sting artık solo albümünden şarkıları o muhteşem yatıştırıcı sesiyle söylüyordu. Yağmurun bir yıldızdan dökülen gözyaşları gibi olduğunu söylüyordu. Bu öyle güzeldi ki Wigdis ağlamaklı oldu. Sonra Gregor'un havladığını işitti. Nihayet. Kapıyı açıp anlaştıkları şekilde dışarı çıktı. Bahçede sundurmaya doğru koşan birini gördü. Sonra da başka birinin evin arka tarafına doğru gittiğini. Küçük tabancalı, siyah üniformalı, maskeli iki adam karşısında durdular. ''Hala banyoda mı? Merdivenden çıkınca solda değil mi?'' diye fısıldadı biri, siyah kar maskesinin ardından. ''Evet Tom'' diye fısıldadı kadın ''ve bu kadar çabuk geldiğiniz için teşekkür...'' Ama adamlar içeri dalmışlardı bile. Kadın gözlerini kapatıp kulak kabarttı. Merdiveni koşarak çıkan ayaklar, sundurmada vahşice hırlayan Gregor, Sting'in zarif Half Fragile VR'ı, tekmeyle kırılan banyo kapısının çatırtısı. Dönüp eve girdi, merdiveni çıkmaya başladı. Bağrışmalara doğru, içkiye ihtiyacı vardı. Merdivenin tepesinde Tom'un durduğunu gördü. Adam kar maskesini çıkarmıştı. Ama yüzü öyle allak bullaktı ki Wigdis onu tanımakta zorlandı. Adam yerdeki halıdaki bir şeyi gösteriyordu. Wigdis oraya baktı, kan izi. Gözleri oturma odasından geçerek açık sundurma kapısından dışarı çıkan kan izini takip etti. Siyahlı gerizekalının kendisine haykırdığı şeyleri anlamıyordu. Düşünebildiği tek şey şuydu. Plan. Plan bu değil. 26. ayrımın sonu. Sayfa 378.